bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Hayatın Değeri. Tıp Etiğine Giriş. John Harris. Ayrıntı Yayınları. 1. Basım 1998. Türkçe'ye çeviren Süha Sertabiboğlu. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Ebru Şahiner. Tıp etiği son derece önemli ve bir o kadar tartışmalı bir konu. Richard Harris, modern tıp pratiğinin ve tıp araştırmalarının karşımıza çıkardığı belli başlı etik sorunların kapsamlı bir dökümünü yaparken, bunların her birimiz için taşıdığı hayati önemi çarpıcı bir yaklaşımla gözler önüne seriyor. Bu sorunlar üzerinde düşünme yöntemimizi ve bunlara ilişkin geleneksel çözümlerimizi kökünden yenilememiz gerektiğini savunan Harris, temel varsayımlarla alışılmış cevaplara meydan okuyarak en içinden çıkılmaz sorunların bile çözülebilir olduğunu gösteriyor. Harris, kısıtlı kaynakları olabildiğince adil biçimde dağıtma sorununun tıp pratiğinde ortaya çıkardığı ikilemlerden başlayıp, biyoteknolojinin ve genetik mühendisliğinin bugün mümkün kıldığı olanakların ve gelecekteki yeni olasılıkların önümüze sürdüğü etik çıkmazları varıncaya dek geniş bir alanda zorlu soruları cevap arıyor. Hayatın anlamı ve değeri konusunda tutarlı bir çerçeve oluşturarak tüpte döllenme, embriyon deneyleri, yumurta ve embriyon bağışı, rahim kiralama, organ nakli, ölüm sonrası döllenme gibi modern uygulamaları etik çözümlemenin süzgecinden geçiriyor. Öte yandan modern tıbbın işaret ettiği olasılıklar ışığında geleceğe doğru uzanarak klonlama, yapay üreme ve insan dondurma gibi uygulamaların gerçekleşmesi halinde karşılaşabileceğimiz etik sorunlar üzerinde enine boyuna kafa yoruyor. Hayat nedir? Ne zaman değerli olmaya başlar? Hangi varlıklar kişi sayılır? Kişilere karşı ahlaki yükümlülüğümüz nerede başlar, nerede biter? Bazı insanların kurtarılmayı ya da tıbbi yardım görmeyi diğerlerinden daha fazla hak ettiğini hükmetmemizi sağlayacak geçerli ölçütler var mıdır? Tıbbi kaynakların sınırlı olduğu durumlarda hangi önceliklerle hareket edebiliriz? Ötenaziye izin vermeli miyiz? Embriyon annenin malı mıdır? Doktorların hastalarına karşı yükümlülüğü nedir? Ölmüş kişilerin organlarını kullanabilmek için kişinin ya da yakınlarının rızasını almak etik bir zorunluluk mudur? Harris, bunlara benzer daha pek çok soruyu tartışmaya açarak, canlı ve zorlayıcı örnekler üzerinde son derece düşündürücü irdelemeler yapıyor. Tıp etiğine giriş, hayatın değerine ilişkin felsefi sorunlara ilgi duyan her kesimden okurun ilgisini çekecek bir çalışma olmasının yanı sıra, tıp, felsefe, sosyoloji, kamu yönetimi ve siyaset bilimi öğrencileri için de önemli bir kaynak oluşturuyor. Harris'in görüşlerine katılsanız da katılmasanız da bu usta ve yaratıcı felsefecinin sizi çıkaracağı düşünsel yolculuktan zevk alacaksınız. John Harris. John Harris, Manchester Üniversitesi'ne bağlı Toplum Etiği ve Siyasetini Araştırma Merkezi'nde uygulamalı felsefe dersleri vermektedir. Şiddet ve Sorumluluk 1980, Wonder Woman and Superman, The Ethics of Human Biotechnology, Mucize Kadınlar ve Süper Erkekler, İnsan Biyoteknolojisinin Etiği 1992 adlı kitapların yazarı, Experiments on Embryos, Embriyon Deneyleri 1990 adlı kitabın yazarlarından biridir. Bu kitap 1985 basımından çevrilmiştir. Sita için. Teşekkür. Bu kitabı etkide bulunan birçok kişiye şükran borçluyum. Bu kitapla ilgili konuları Manchester'daki öğrencilerimle ve diğer üniversite ve yüksekokullardaki meslektaşlarla ve öğrencilerle tartıştım. Kitabı oluşturan bölümlerin bir kısmı sağlık alanının tüm dallarındaki çalışanların oluşturduğu topluluklara son 18 ayda sunulan makale ya da konferanslardır. Bu sunumların her birinde gelen yorumlardan ve sorulardan çok yararlandım ve bunlar kitabın şekillenmesine önemli katkılar sağladı. Renan Gillan, Rodney Harris, Harry Lesser, Tom Sorrell ve Hilan Steiner. Bu kişilerin her biri belli bölümleri ayrıntılı bir şekilde eleştirdiler ve bu kitap onların sayesinde büyük ölçüde düzeldi. Son zamanlarda bu konuları tartıştığım ve yardımlarından çok yararlandım. Diğer kişiler ise şunlardır: Tony Ellis, Gavin Fairbairn, James Grant, Tony Howell, Bob Johnson, Richard Lindley, Mary Lobjut, Judy Sebba, Simon Wiener ve Crispin Wright. Bu kitap üzerinde çalışmak üzere üniversitedeki görevimden bir sömestr izin almama olanak sağlayan Manchester Üniversitesi'ndeki meslektaşlarıma ve özellikle benim yokluğumda sorumluluklarımın çoğunu yüklenen, yardımı ve işbirliğiyle çok yararlı olan Bernard Curtis'e teşekkürü borç bilirim. İkinci, üçüncü ve altıncı bölümler daha önce yayınlanan dergilerde yer almış fakat bu kitap için yeniden ele alınmış ve tasarlanmıştır. Bunların daha önce yayınlandığı dergiler şunlardır: İleri derecede özürlü çocukların eğitiminde bazı etik sorunlar, Journal of Medical Ethics, Cilt 7, No 3, Eylül 1981, Doktorlar Hastalarını Kurtarmalı mı? Journal of Medical Ethics, Cilt 9, No 4, Aralık 1983 ve Tüpte Döllenme, Etik Sorunlar, Nisan 1945. Bana sürekli destek ve cesaret veren ve felsefi yaklaşımlarından bazı şeyler öğrenmiş olduğumu umduğum Ronald Darkwin ve Jonathan Glover'a özellikle teşekkür borçluyum. Geriye bu yazının tamamlanmasını sağlayan elektronik bir daktilo yardımıyla yetersizliğini büyük ölçüde örtbas ettiğim son derece zayıf daktilo becerimi olan borcumu anmak kaldı yalnızca. Algernon: Sevgili Augusta teyzeciğim, demek istediğimi buldular. Doktorlar, Banbury'yi yaşayamayacağını buldular. Demek istediğim bu. Bunun üzerine Banbury öldü. Lady Bracknell: Anlaşılan, kendisi doktorlarının görüşüne büyük güven duyuyormuş. Neyse, sonunda ne yapacağına karar vermiş ve tıbbi öğütlere uygun davranmış olmasına sevindim. Oscar Wilde: İçtenlikli olmanın önemi. Önsöz: Tıp etiği yakın zamanlara dek son derece önemli iki buyruktan oluşurdu. Bunlar şöyleydi: reklam yapma ve hastalarınla cinsel ilişkiden kaçın. Doktorların bu emirlere uymak için ellerinden geleni yaptığı zamanlarda ahlak filozofları ise hayatın anlamından çok sözcüklerin anlamıyla ilgiliydiler. Ama şimdi yalnızca doktorlar değil, sağlık mesleğindeki herkes tıp pratiğiyle ilişkili etik sorunlarla ilgilenmektedir ve ahlak filozofları yeniden sorunları yalnızca açıklamaya ya da çözümlemeye razı olmayıp en temel ve esas ahlak sorunlarıyla ilgilenir ve bunları yanıtlar bulmaya çalışır hale gelmişlerdir. Böylece sağlık görevlileriyle ahlak filozoflarının ilgisi aynı konularda birleşmiştir. Bu kitap bir filozofun geniş anlamıyla tıp pratiğinin ortaya çıkardığı en karmaşık etik sorunların bazılarıyla uğraşma ve bunlara yanıt arama girişimidir. Kitabın içindekiler listesi inceleyeceğimiz sorunların dağılımını gösteriyor ve giriş bölümünde bunun nasıl yapılacağı ve farklı konuların nasıl birbiri içine girdiği hakkında bazı şeyler anlatılıyor. Şimdi okuyucunun öncelikle hazır olmasını istiyorum. Ele alacağımız konuların çoğu kelimenin tam anlamıyla yaşam ve ölümle ilgili, serin kanlı ya da tarafsız olunması kolay olmayan konulardır. Ben de öyle davranmaya çalışmadım zaten. Öte yandan bu konular çok önemli ve çok acil olduğundan yanıtlarını ve çözümlerini bulmak da aynı derecede zordur. Ben yine de sonuçlara varmaya çalıştım ve bu düşüncelere varmamın nedenlerini ve kanıtlarını elimden geldiğince sağlam ve inandırıcı bir şekilde sundum. Yolu pek iyi göremediğimde de bunun nedenlerini ortaya koydum. Filozofların serin kanlı ve tarafsız olmasını bekleyenler düş kırıklığına uğrayacaklar. Böylesine önemli konularda bir sonuca varıp da vardığınız sonucun ya da sizi bu sonuca götüren sağlam nedenlerin başkaları tarafından dikkate alınıp alınmayacağına kayıtsız kalmanız olanaksızdır. Umudum herkesi ikna etmektir elbette. Ahlaksal bir tartışmanın ve de sorularla uğraşmanın öncelikli amacı budur. Ama ikna edemezsem de sunduğum görüşler başkalarını daha doğru sonuçlara götüren daha iyi tezler bulmaya iterse mutlu olurum. Ahlak sorunlarında karara varma tarzımızı düzeltme ve böylece dünyayı daha iyi hale getirme şansına sahip olmayı ancak bu şekilde, yani ahlak tartışmasıyla umut edebiliriz. Çeşitli durumlarda ya da vakalarda uygulanabilecek kural ya da amentü kabiliğinden bir kılavuz arayanlar aradıklarını bulamayacaklar. Bildik ve tatminkar ahlaksal inançlarımızın yeni durumlara nasıl uygulanacağını göstermeye çalışmaktan çok, yeni durumların ve tıp bilimiyle pratiğindeki buluşların temel inançlarımızı nasıl sarstığını ve bizi sorunları yeni baştan gözden geçirmeye nasıl zorladığını göstermeye çalıştım çünkü. Haklar konusunda da birkaç şeyin söylenmesi gerekli. Hiçbir hakkın mutlak ya da doğal olduğunu kabul etmediğim hemen anlaşılacak. Benim kanımca hak sözcüğünün kullanımı genellikle bir konunun doğrularıyla yanlışlarını aydınlatmaktan çok karartmaktadır. Ama doğru ve hak sözcükleri normal konuşmaya öylesine yerleşmiştir ki bunların kullanımından tümüyle vazgeçmek olanaksızdır. Ama hak terimini ahlaksal bir tartışmanın öncüllerinden biri olarak değil, onun sonucuna dayandırılmış olarak kullandığımı açıklamam gerekir. Yani birinin bir şeye hakkı olduğu söylenmişse, söz konusu kişinin hiçbir koşulda o şeyi yapmaktan ya da elde etmekten alıkonulmaması ya da buna engel olunmaması gerektiği anlamına gelir bu. Bunun gerekçesi ise o kişinin kendiliğinden ortaya çıkmış ya da bulunmuş adına hak denen bir şeye sahip olması değil, yalnızca onu alıkoymanın yanlış olduğunu gösteren esaslı ahlaksal nedenlerin varlığıdır. Son olarak okuyucu, hastalar bir yana, sağlık çalışanlarının tümünü erkek olarak almadığımı fark edecektir. Yani adam ve kadın gibi zamirleri, gerçekleştirmiş olmayı umduğum gibi rastgele kullandım. Dildeki inceliği yitirmeyi ve geleneksel kullanımı çiğnemenin bedelini göze alarak yaptım bunu. Ama geleneksel uygulamaların çiğnenmesi ya da en azından sorgulanması bu kitabın amaçlarından biridir zaten. Giriş. Bu kitap, tıp pratiğinin bizzat kendisi gibi hayatın değeriyle ilgilidir. Sağlığa gösterilen özen, bir toplumun hayatın değerine bakışının en açık ve belirgin ifadesidir. Ayrıca bu, bizim bireyler ve toplum üyeleri olarak başkalarının hayatına verdiğimiz değeri ve birbirimize karşı yükümlü olduğumuz saygıyı göstermenin en önemli boyutlarından biridir. Biz bu saygıyı bir sürü farklı yoldan gösteririz. İlk olarak eğer elimizden geliyorsa başkalarının hayatını kurtarmaya ve bunu yapmanın bedelini ödemeye neden hazır olduğumuzu göstererek. İkinci olarak da bazen başka insanlar için de kurtarmaya hazır olduklarımızı ya da kurtarmaya değer bulduklarımızı seçerek. Bazen bu seçim risk altında bulunan herkesi kurtarma olanağından o anda gerçekten yoksun olduğumuz durumlarda eldeki olanak kıtlığının zorlamasıyla yapılır. Bu durumda bir seçim yapmamız gerekir ve yapacağımız seçim bazen kurtarılmayı bekleyen insanlara verdiğimiz farklı değerleri yansıtır. Bunun dışındaki durumlarda ise risk altında bulunanların hepsini kurtarma olanağından yoksun olmak söz konusu olmadığı halde bazı kişileri kurtarmak için seçer, bazılarını ise seçmeyiz. Bu olguya sağlık hizmetlerinin her alanında rastlanır. Örneğin, bazen yaşamaya devam etmemeleri umulduğu ve etmeyecekleri bilindiği için bir yanda çok yaşlı insanların ya da ölümcül hastaların solunum aygıtına bağlanmamasına karar verilirken, diğer yanda bazen ileri derecede özürlü bebeklere yiyecek verilmez ve tehlikeli enfeksiyonlarda tedavi uygulanmaz. Bu kitapta ele alacağımız bu ve buna benzer pek çok uygulama gerçekte diğer insanların hayatlarına çok farklı değerler verdiğimizi gösterir. Yapacaklarımızdan biri bunun doğruluğunu irdelemek olacak. Hayatın değerini tartışmak elbette en temel sorunlardan birini sormayı gerektirir. Bu soru şudur: hangi tür yaşamlar değerlidir ve bu değere hangi niteliklerinden ötürü sahiptirler? Tıp pratiğinden kaynaklanan sorunlarda söz konusu olan hayatların marulların ya da tavukların değil, insanların hayatı olduğunu varsaymaya eğilimliyizdir. Bu belki de biraz kestirme bir varsayım olabilir. Çünkü tıp, birçok konuda hayvanlar ve hatta bitkiler üzerinde yapılan deneylere bağlıdır. Açıkçası, hayvanların ve bitkilerin ahlaksal yönden hesaba katılmamasının mutlak bir gerçek olduğu varsayılır. Fakat bu varsayımın temeli genellikle irdelemeden bırakılır. Ancak ilgimizi sadece insanlar üzerinde yoğunlaştırsak bile yine de bir takım sorunlarla karşı karşıya kalırız. İnsan yaşamı nerede başlar? İnsan yumurtası gebeliğin başladığı anda değerli midir? Döllenmiş bir insan yumurtası gücünün doruğundaki yetişkin bir kadın kadar değerli midir? Ve o kadının yaşamı da 90 yaşında. Senil demans, yaşlılık bunaması yakalanmış bir kadının yaşamından daha kurtarılmaya değerli midir? Hayatın değerine olan ilgimiz elbette yalnızca yaşam ya da ölüm sorunundan ibaret değildir. Başkalarına verdiğimiz değeri, onların yaşamını kurtarmak için ödemeye hazır olduğumuz bedel, harcamaya hazır olduğumuz çabalar kadar onlara davranışımızla da gösteririz. Başkalarına olan ilgimiz hem onlara yönelik ilgimizden hem de onlara karşı saygımızdan ve bunun derecesinden belli olur. 10. ve 11. bölümlerde insanlara saygıyı daha ayrıntılı bir şekilde tartıştığımızda göreceğimiz gibi bunlar çok ayrı fikirlerdir. Ama şu an için başkalarına olan ilgimizin onların sağlığına, güvenliğine ve genel iyiliğine gösterdiğimiz özenle belli olacağını söylemek yeterlidir. Bunlar açısından çoğu insanın gereksinimini büyük ölçüde aynı olmakla birlikte, elbette her insanın farklı kişisel koşulları, bu gereksinimleri karşılamanın zorluğunu, maliyetini ve karmaşıklığını değiştirecektir. Öte yandan bizim başkalarına olan saygımız, onları kendileri hakkında, ne için yaşadıkları ve kendileri için ne istedikleri hakkında kendilerine özgü ve benzersiz düşünceleri olan bireyler olarak görmektir. Eğer başkalarına saygılı olacaksak, bizim onlar için istediklerimize ya da onların istemesi gerektiğini düşündüğümüz şeylere değil, onların gerçekte sahip olmak ya da yapmak istedikleri şeylere öncelik vermeliyiz. Burada hem başkalarının iyiliğini düşünmek hem de onların isteklerine saygı göstermek arasında belirgin bir çelişki söz konusudur. Çünkü insanlar açıkça kendi sağlıklarına, güvenliklerine ve genel iyiliklerine yardımcı olmayan şeyleri tercih etmek ve yapmayı istemek eğilimindedirler. Tıbbi etiğin klasik ve geleneksel ikilemlerinin çoğu bu çelişkiden kaynaklanır. Örneğin, sır tutma sorunu karşımıza sık sık bir hasta hakkındaki gizli bilgileri saklayarak kişinin otonomisine saygı göstermenin mi, yoksa bunu kişinin kendi iyiliği için ya da başkalarının iyiliği için açıklamanın mı doğru olacağı şeklinde çıkar. Aynı şekilde hastalara kendi durumları hakkındaki gerçeğin söylenip söylenmeyeceği ya da bu gerçeğin ne kadarının söyleneceği de birer sorundur. Çünkü hastaların isteklerine ya da gerçeği öğrenmek konusundaki haklarına saygı göstermenin, onların sağlığına ya da genel durumlarının başka boyutlarına zararlı olacağı düşünülür. Bu ikilemlere yaklaşımımızı ve bunlar hakkındaki hükmümüzü, köklü inançlarımız ve en temel değerlerimiz yönlendirir çoğu kez. Bu inanç ve değerleri büyük olasılıkla öz bilincimiz olmaksızın ediniriz ve onları kullanmamız gerekinceye kadar da eleştirmeksizin koruruz. Bu inançların ve değerlerin ahlakımızın temelini oluşturmalarına karşın ve de bunların yarattığı kararlar pekala tartışılabildiği, gözden geçirilebildiği ve ayrıntılı bir şekilde eleştirilebildiği halde bunların kendilerinin eleştirel bir sorgulamaya ve değerlendirilmeye uğradıkları enderdir. Sokrates'ten bu yana felsefenin en önemli ilgi alanı ve belki de filozof olmayan kişiler tarafından en çok ciddiye alınan konusu, en temel inançları ve değerleri doğrulamaya çalışan düşünceler olmuştur. Çünkü eğer bunlar doğrulanmazsa ya da bunları doğrulamakta kullanılan gerekçeler yanlışsa ya da eleştiriye açıksa, o zaman bunlara dayalı kararlar yeterli dayanaktan yoksun kalacaktır. Ayrıca eğer bu temel inançların içerikleri ya da kapsam alanları net değilse, davranışları yönlendirmede hiçbir yararı olmayan bir kılavuzdan daha da kötü bir şey haline gelirler. Felsefenin kafa yorduğu diğer başlıca konulardan biri de kavramların ve kavramlar arasındaki ilişkilerin çözümlenip açıklanması, böylelikle temel inanç ve değerlerimizi oluşturan bileşenlerin hem daha açık hem de daha özlü olmasını sağlamak olmuştur. Tıp pratiğinden kaynaklanan ahlaksal ikilemleri çözmeye kalkıştığımızda biz de bunlarla ilgileneceğiz ve bunlar üzerinde kafa yoracağız. Çünkü ahlaksal ikilemlerin çözümü, temel inançları sorgulayabilme, onlara karşı çıkabilmeye ve bunların doğrulanabilir ya da doğrulanamaz olduğunu ortaya çıkarmaya hazır ve yeterli olmayı gerektirir. Ve bu yetkinlik, bu inançların çerçevesini oluşturan kavramları anlamamızı ve bunların içerdiği ve ima ettiği anlamların açık ve net olmasını da gerektirir. Bu etkinliklerin ikisi de özünde felsefidir. Bu elbette bu işi ancak kendini filozof sayanların ya da profesyonel filozofların üstlenebileceği anlamına gelmez. Tıbbın aksine felsefe hiçbir zaman profesyonellere ait özel bir alan olmamıştır. Ve bu kitabın görevlerinden biri de tıp pratiğindeki ikilemlerin çözümünün kişisel ahlakla ve hepimizi ilgilendiren kamu siyasetiyle ilgili önemli konuları ortaya getirebileceğini göstermektir. Tüm bu sorunlara ve ikilemlere yönelik ilgimizin onların çözümüne yönelik bir ilgi olacağını burada vurgulamam gerekir. Çeşitli sorunların çözümüyle ilgili düşünceleri sayıp dökmekle kalmayacağız. Gerçekten çözümlere ulaşmaya çalışacağız. Sorunlar öylesine önemli ve öylesine zorlayıcı ki, onların nasıl çözüleceğini bilmekle kalmayıp, bunu gerçekleştirmeyi istemedikçe, bunları ciddi bir şekilde ele almak çok zor. Tıbbın gerçek görevinin, hastalıkların yalnızca özelliklerini ve nedenlerini bilmek değil, bu hastalıkları önlemek ve tedavi etmek olması gibi, tıbbi etiğin gerçek görevi de tıp pratiğinden kaynaklanan ahlaksal sorunların yalnızca yapısını bilmek değil, onları çözmeye çalışmaktır.